Merhabalar sevgili dinleyenler, Pop Kültür'ün 17. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz milli ara, futbol adına durgun birkaç hafta geçireceğiz. Bu esnada da sizi bölümlerden mahrum bırakmayalım. Hem geçtiğimiz haftalardan kalan bazı gündem konularını kendi akışımız içerisinde konuşacağız. Bir yandan da dostlarımla işte milli takım olsun, Avrupa kupaları olsun, Marshall planında Amerikan sporları olsun, güzel bir seçki hazırladık size. Öncelikle hoş geldin demek istiyorum. Aytaç'cığım, hoş geldin. Nasılsın? Ne var ne yok?
Abi merhabalar, hoş bulduk. Yani yoğun bir gündem vardı bizim için de. Bir yandan futbol, okul, işte iş biraz yoğunlaştı vesaire derken sonunda işte bir bölüm ara versek de geri dönmek çok güzel oldu yani. Çok heyecanlıyım tekrardan.
Evet, seni aramızda görmek çok güzel. Geçen bölüme güzel tepkiler aldık. Aytaç Mercan, halkların savunucusu. Erdoğan'cığım, sen de hoş geldin. Nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Milli aradan dolayı bir sıkıntı var mı üzerimizde?
Hoş bulduk abi. Detokstayız. Güzel, sakin. Her böyle girdiğinde Galatasaray'ın lider olduğu Süper Lig'in arası güzel bir ara. O şekilde rahat rahat ilerliyoruz. Avrupa konuşacağımız için heyecanlıyım. Aytaç'ın da hemen Amerikan futbolundaki şu anki gündemini meraktayım. Marshall planını o yüzden merak ediyorum. Barbaros'a da hoş geldin deyip başlatalım.
Hoş bulduk abi. Selamlar. Ben de birazcık daha tansiyonlar durulmuşken Avrupa konuşmayı dört gözle bekliyorum.
Evet, senin için güzel bir ara olsa gerek var bu.
Çok.
Beşiktaş'tan uzak kaldığın.
Aynısını çektim abi ben de.
Direkt attım ya zaten 14 gün milli ara var. Beşiktaş'ı 2 hafta izlemeyeceğiz diye. Bu Santos zamanı Neymar'lar oynuyor böyle falan.
O zaman ufaktan giriyorum. Premier misin yemez misin kısmına birazcık gelmek istiyorum. Yani aslında direkt Premier Lig olmasa da hafta sonu FA Cup'ta önemli bir mücadele vardı. Manchester United Liverpool karşısındaydı. Hani Klopp Pep bir daha karşılaşır mı diye bir konuşma vardı. Ondan son noktayı genç oyuncusu United'ın Amad Diallo koydu. Ya ben çok gördüm internette bunun geyiğini. Özellikle yabancı sayfalar işte golü attı 120 artı 1'de artık son noktayı koydu. Sonra formasını çıkardı. Haliyle sarı kartı vardı. İkinci sarıdan atıldı ama böyle karizmatik bir yürüyüşle dışarı çıktı. Yani ben çok şey buldum böyle. Vay be, 21 yaşında şöyle bir taraftarın içinde böyle bir hareket yapmak. Ne olursa olsun karizmatik geldi bana. Size ufak ufak bununla ilgili birkaç bir şey sormak istiyorum. Yani siz farz edelim ki böyle bir Premier Lig topçusu olsanız nasıl bir an bırakmak isterdiniz işte? Hani attığınız bir gol sonrası Icardi gibi böyle tribünlere koşmak olabilir. Sonra ne bileyim son dakika bu tarz bir gol olabilir. Sizin anınız ne olurdu? Erdoğan'cığım seninle başlayalım.
Benim abi tabii çocukluktan gelme fantezim futbolla ilgili kesinlikle böyle hani kimsenin çıkaramayacak dediği o çizgiden topu çıkarmak ve sonrasında taraftara dönüp kalkın diye bağırmak, o anı yaşamak isterdim. Özellikle bunu da örnek verirsem izlemek isteyenler için Mbappe, Nicolas Süle, yani bu kadar güzel çizgiden top çıkarış çok uzun süredir görmemiştim. Çünkü tam gol girecek gibi oluyor, ayağın bayağı üstünde top. Herif çok ani ayağını kaldırıyor, bayağı güzeldi. Ben kesin onu yaşamak isterdim.
Evet, biraz tahmin etmiştik sen. Halı sahalarda, mahallede top oynarken de kaleci geçilecek gibi olduğunda hemen çizgiye koşardın. O da güzel bir kahramanlık anı gerçekten. Barbaros'cum, senin var mı böyle bir hayal an?
Abi futbol tarafında tabii ki veya baskette de yani son saniye gol atmak, son saniye baskete atmak bunlar inanılmaz dopamin salgı yaptırıcı, insanların da çıldırdığı noktalar. Ama benim en çok istediğim nokta ilk izlediğimden beri tüylerim diken diken oluyor. Erken kaybetmemizin de etkisi var tabii ki. Kobe Bryant'ın Matt Barnes'ın kendi suratına doğru attığı fake'e sıfır tepki vermesi. Bu tarz bir tag life anım olsun isterdim. Yıllar boyunca gitsin. Editleri yapılsın.
Güzel gerçekten. Dediğin gibi aslında tarihe güzel bir iz bırakan an, yani Aslında hiçbir basketbolla ilgili bir an değil ama müthiş karizma olduğu bir an Kobe'nin.
Abi ben de şeyi çok severim bazen, hani ben de yapıyorum. Hani böyle bir spor biraz ivme oyunu. Hem basketbol, futbol, Amerikan futbolu vesaire. İvmeyi alan hem taraftar açısından hem moral motivasyon açısından şey yapıyor. Benim kafamdaki senaryo da şu şekilde. Hani böyle geride olduğunuz 2-1, işte 2-0 olduğunuz bir maçta böyle 60-70'lerde gol atıp hani böyle ben de kalma Ronaldo gibi de kalma sakin ben buradayım demek çok iyi olur diye düşünüyorum.
Evet. Adaş'ın Galatasaray Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın eski oyuncusu Aytaç Kara golden sonra Kasımpaşa tribünlerine ben buradayım ben buradayım işareti yapmıştı. Bence bayağı havalıydı. Ben de gördüğümde aşırı hani cool buldum yani güzel.
Ya
Evet abi.
özellikle bir şey de oluyor. Futbolcular da soruyorlar hani deplasman tribünün önünde oynamak mı, kendi evinde mi? Ya ben de böyle bir anım olsa kesin deplasman tribününde yaşamak isterdim. İşte bir penaltılar kalan bir maç olabilir. Atıyorum işte kalecilik yaptığım için eskiden. Hani deplasman, hatta rakibin, yani rakip kazanıyor para atışını. Kendi kale arkasına getiriyor seni. Orada böyle bir iki kurtarış falan. Aşırı hoşuma giden anlar oluyor. Yani direkt, çünkü o an aslında kaleci en çok öne çıkıyor ya penaltıda. Beşinde de sen varsın ama atıyorum son penaltı hadi hatırlanıyor yine. İşte Popescu Galatasaray penaltısı gibi. Ama yine de kale kısmı da bence kıymetli diye düşünüyorum orada. Ki Avrupa'da konuşacağız birazdan. Orada da Arsenal işte saçma bir şekilde 2017'den beri ilk kez penaltılara kalmış Şampiyonlar Ligi'nde bir maç. Çok şaşırttı beni bu istatistik. Orada da David Raya benzer bir şey yapmıştı. Çok hoşuma gitmişti diyeyim. Bu kısmımızın ufaktan sonuna gelelim. Aytaç'cığım, sözü ufaktan sana devredeceğim Marshall planında. Bize neler getirdin bakalım.
Evet abi, Marshall planında olaylar aslında kabarık olmaz diye bekliyordum ben haftanın başında ama birçok fazla trade ve şey oldu, değişim oldu. Ha, bu arada yine aklıma geldi Semih'in tüm tribünleri susturulması golden sonra, o da bence çok havalı, onu da yapmak isterdim. İçimde kalmasın, onu da söyleyeyim. Marshall planı abi dediğim gibi çok yoğun olmasını beklemiyorduk ama bir anda çok fazla trade, emeklilik vesaire haberi geldi. Türkiye Ligi bir anda canlandı. Abi Marshall planında ilk önce şeyden bahsetmek istiyorum. NFL'de olan trade'lerden. Aaron Donald emlakçı olduğunu açıkladı. Aaron Donald benim hani sevdiğim, aidiyet duygusu olan oyunculardan biri. Franchise'la özdeşleşmiş bir oyuncu. 2014'ten 2023'e kadar 9-10 sezon boyunca aynı takımda oynadı. Bir tane Super Bowl şampiyonluğu yaşadı. Girdiği ilk sene yılın defansif rookiesi seçildi. 8 pardon 10 defa All-Star'a, yani Pro Bowl'a seçildi. Çok değerli bir oyuncuydu Aaron Donald. Bu sahalardan geçti ve hani 10 sene sonra, pardon, ya 5 ya da 10 sene sonra da onun da Hall of Fame heykelini görüyor oluruz bence.
Yani evet, orada Aaron Donald'ı bilmeyenler için durdurulması çok güç bir defensive line oyuncusuydu. Hatta böyle bir işte emekliliğini anons eden bir şey de gördüm. 4-5 tane farklı fotoğrafı var, 3 kişi savunmaya çalışıyor. Öyle yıkıcı güçlü bir isimdi. İzlediğimiz için şanslı olduğumuz isimlerden biriydi bence de.
Öyle öyle kesinlikle abi. Bir diğer transfer haberi de Derrick Henry Titans'tan Ravens'a gitti. Titans'a Ravens aslında playoff bandında olan, hani böyle sürekli uzun süredir playoff bandında olan bir kulüp ikisi de. Derrick Henry de Baltimore Ravens'a geçti Titans'dan. Epey problemi uğratacaktır Titans ofansını ama işte bu sezonki draftta falan bir çözüm bulabilirler diye düşünüyorum. Ama bir yandan da Baltimore Ravens'a baktığımızda Lamar Jackson gibi dual threat olan, hatta koşu tehdidi bence pas tehdidine göre çok daha büyük tehdit olan bir oyuncu var. Onunla beraber Derrick Henry'nin King Henry lakabı, King Henry'nin eklemesi gerçekten sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Ama artık 30 yaşına geldi. Özellikle running back pozisyonu için aslında çok yaşlı bir yaş. Bir maksimum 2 sene daha, belki 3 sene daha verim alırlar. Daha sonra Derrick Henry'nin de transfer emeklilik haberini duyuyor oluruz abi. Bir yandan da Türkiye Ligi'ne geri dönecek olsak, gerçek Marshall Türkiye'deki Amerikan futbolu haberlerine geri dönecek olursak da Türkiye Amerikan Futbol Ligi başladı. İkinci haftasındayız. Koç Rams olarak işte ilk hafta İstanbul'sa karşılaştık. İstanbul Üniversitesi'nin Amerikan futbol takımı. Biraz Süper Kupa var bir maç geçti. Çünkü onlar geçen senenin şampiyonuydu. Bu biz de geçen senenin alt lig şampiyonu, biz de Süper Lig şampiyonuyduk. Bizim Urfa'da oynanmadı. İstanbul Koç Üniversitesi'nde oynandı ama yani Koç Rams'ın rahat bir üstünlüğüyle geçti diyebilirim yani. Son çeyreğe girdiğimizde 35-6 gibi bir skor var. 32-6 gibi bir skor vardı. Daha sonra rotasyona vesaire maç sonlandı. Bu haftada dün hatta pazar günü İTÜ'ye karşı oynadık. İlk yarısı 0'a 3 geride girdik. Ama ikinci yarıda farkı açarak zaten kazanabildik. Bence bu sene Koç Rams bizim takımın en büyük rakibi. Gerçekten yine Koç Rams. Ben açık ara favori olarak görüyorum bizi. Kendi kendimizi geriye düşürmezsek.
Valla gurur duyarak biz de izliyoruz. Ben yine maç yapımı içerisinde başka bir konuyu hemen gündeme getirip size ufak bir soru sorayım. Alperen Şengün'ü konuşmuştuk iki önceki programda. Sakatlığına rağmen Allah'tan çok önemli bir şey yokmuş ve maksimum kontrat alacağı söyleniyor. 5 yıl 225 milyon. Bize de bir sakal düşer mi diye Erdoğan'cığım sana sormak istiyorum açıkçası.
Yani bilmiyorum ama yani düşmeli ya. Yani küsuratı yanlışlıkla bize de gelir gibi geliyor. İnanılmaz bir para. Yani hani hemen yıllık ve aylık olarak sonra da TL çarpmalı gideyim istiyorsan. 45 yıllık, aylık 4. Yani günlük 100 bin dolar falan. 120 bin dolar falan. 130 bin dolar günlük.
Abi
Yani bunun
yanlış hesap olmasın.
yo doğru.
İbni olur.
Ya günlük 110 bin dolar mı?
130 bin dolar günlük. 130.
Olmaz muhtemelen ama güzel yarısı.
Dakika, 131 mi? 130 bin mi? Kaç sıfır lan?
130 bin dolar. 130 bin dolar günlük her gün.
Abi
Cash.
yapma ya. Yanlış bir
Cash.
hesap var burada. Vallahi.
Kanka çok basit. 40
Bakkalın
milyonu
sen.
300 40 milyon 365 güne bu. Ediyor yani.
Oğlum şey diyeyim, hani günlük 130 bin dolar etkilemiyor mu seni? Peki şunu söyleyeyim sana. Aylık 4 milyon dolar. Bir aylık.
Oo abi, o zaman sıkıntı. 5 yıllık demediniz mi abi kontratı?
Tamam işte, imzalayınca her ay bunu kazanıyor oluyorsun. 5 yıl boyunca. İstersen top oynama. Hiç.
Vay anasını ya. Bir dakika, ben bunu bir araştıracağım
Şey
abi. Ben
mi?
kendimi mute
Senin
alıyorum.
şu an tepkiler şöyle yani. Abi biz de oynuyoruz abi. Bize niye öyle paralar verilmiyor?
Yok.
Tam
Evet
pis
ya, ben
kemik
kendimi
hikayesinden
büyük
oldu.
alıyorum. Evet.
Öte
Bir hesap,
yandan
işte hesap kitaptayım.
aynı topraklarda yetişen Onur Alp Bitim de yine sevindirici bir haber ama bunun yanında biraz züğürt tesellisi olacak. O da şeydi, G League'de oynuyordu. Onun garanti olmayan bir kontratı var. Bayağı hani cüzi bir miktarı oynuyordu. O da full time sözleşmeye geçti. O da 1-2 milyon yıllık kazanacağı opsiyonlu bir sözleşmeye geçti. Barbaros'cum sen ne düşünüyorsun valla
Çok
paralar?
gurur verici böyle bir şeyi ilk defa yaşamamız. Mehmet Okur da almadı bildiğim kadarıyla. Onun da çok prime time'ları oldu. Hidayet Türkoğlu da benzer şekilde, ama böyle bir maksimum kontrat gerçekten çok büyük bir gelecek vaat ediyor. Orası aşikar. Onur Alp bitimi de ben birazcık daha şeylerde görmüştüm. Bu işte milli takım maçlarında daha öncesinde çok fazla takip etmiyordum. Sonrasından benim de radarıma kattığım bir oyuncu oldu. Gerçekten çok estetik bir ve yani güçlük vesaire konularında özellikle kendini hani topu alıp sonrasında direkt stop jump shotlarda çok geliştirmiş bir oyuncu son zamanlarda. Zaten NBA'nde geldiği noktada şutun önemli olduğu bir devirdeyiz. O yüzden bu da çok sevindirici bir haber. Daha nicelerine diyelim.
Evet ya,
Türkiye
ben bir
basketbolu için.
baktım. Mehmet Okur'un max aldığı kontrat 10 milyonmuş yıllık. Onunla
Abi,
kıyaslayınca canavar bir şey.
ama ya dolara, o dönemki dolara bakmak lazım. Şimdi az önce hesabı yapamadım da.
Yürü lan profesör.
Doğal kuruna
Ufak bir tane daha başka bilgi vereceğim. Bunun üstüne de biraz size sormak istiyorum. JJ Redick malumunuz bizim gençliğimizin önemli şütörlerinden biri. Emekli olduğundan beri bir podcast yapıyordu. Yakın zamanda bir haber çıktı. LeBron James ve J.J. Redick'in online platformlara düşecek bir podcast hazırlığı içinde olduğuna dair. Rakip geliyor olsa da büyük bir heyecan içindeyim ben açıkçası. LeBron çünkü hani açık bir platformda uzun süreli dinleyecek olmak beni heyecanlandırıyor.
Yani bu biraz şey oldu Mustafa. Volkan Şenmir Rooney mi? Ertuğrul Sağlam mı? Alex Ferguson. Biraz öyle bir rakip ama
Gönderme yaptım ya. İnan Özdemir öyle şaka yapmış da ona bir gönderme yapmak istedim küçük. Ama yani bence çok güzel ya. LeBron'un bu kadar ulaşılabilir olmasını isterim ben açıkçası. Her hafta bir
Tabii
podcast.
tabii çok open mind bir adam zaten. Yani zaten oturup dinlemek lazım. Bütün konular hakkındaki fikirleri, görüşleri aşırı değerli. Çok da hani saygı görmesinden de belli adamın ne kadar oturaklı ve ne kadar doğru düşünceye sahip olduğu bence. Bayağı saygı duyulan bir adam.
Evet, o zaman ufaktan Marshall Planı da noktalayıp hafif hafif genel geçer başlığı altında biraz Avrupa futbolu, biraz milli takım konuşalım diyorum. Barbaros'cum seninle başlamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde eşleşme belli oldu. Uzun zaman sonra en iyi son 8 diye konuşuluyor ki bence de öyle açıkçası. Manchester City, Real Madrid, PSG, Barcelona, Arsenal, Bayern Münih ve Dortmund, Atletico Madrid. Favorin kim? Nasıl görüyorsun bu eşleşmelerdeki şansı?
Abi yani gittik daha önceden Bayern Münih'imizi gördük gittik ama onlar sallantıda zaten. Yani Madrid City arasında birazcık bir erken bir çeyrek final olmuş gibi duruyor. Yani Atletico Madrid, Borussia Dortmund tarafı birazcık daha zaten zayıf nokta. PSG, Barcelona yani en son Atletico Madrid'de zaten. Barcelona da o ya Kral Kupası'ndaydı ya da La Liga'daydı tam hatırlamıyorum en son ki yaptıkları 3-0 biten maç. Orada da birazcık daha dağınık bir takım gösterdi Atletico Madrid kendini. Tabii ki o sürprizlere gebe ama yani Real Madrid ile Manchester City'nin denk gelmesi birazcık daha diğer tarafta daha ağır bir final ayağı olacağını gösteriyor oradaki. Yani çeyrek final ve yarı final maçları daha final tadında olacak gibi geliyor muhtemelen.
Evet, orada hatta Manchester City'nin sportif direktörünün de bir serzenişi oldu. Hep bu toplar hep bize böyle erken büyük takım geliyor gibi bir serzenişte de bulundu. Bilmiyoruz tabii orada nasıl bir sistemle çekiliyor artık. Kura sıcak top soğuk top muhabbeti vardı bir ara. Ama dediğin gibi yolun bir tarafı çok kolay bir takımın ilerleyişi olacak. Diğer taraf erken finallere şahit olacak. Erdoğan'ım sen nasıl buluyorsun? Var mı bir favori?
Abi Real City geldi. İnanılmaz bir şey yani. Real City çok çok keyifli bir maç. Paris Barcelona'da müthiş bir geçmişi olan bir maç. Yani yakın tarihte de Barcelona'nın 6-1 ile Paris'i elediği müthiş bir seri olmuştu aralarında. O da aşırı keyifli geçecek. Yani Atletico Dortmund bence Atletico orada bir tık favori. Şu an hani kim geçer dediğinde tek gözüme Atletico gözümü ısırıyor. Bir de Bayern Arsenal'ı bir şekilde hani o da eskiden abisi olduğu için hani Bayern'in Arsenal'a bir 7 atmışlığı var galiba Şampiyonlar Ligi'nde. Öyle büyük bir hezimetleri var Arsenal'a karşı yaşattıkları. Orada avantaj görüyorum ama kesinlikle bu sene son 10 yılın falan en iyi çeyrek final eşleşmeleri oldu kesin.
Yani evet bence de güzel maçlara gebe olacak. Aytaç'cığım sen takip edebildiğin kadarıyla nasıl buluyorsun Şampiyonlar Ligi
Abi ben de
şansını?
aynen bir Sinan Engin stili içeride 3 alır. Şudur şekli çok kısaca yaparsam Arsenal Bayern düşüşte zaten ligde Leverkusen vesaire önüne geliyor. Ben burada Arsenal diyorum yükselen ivmesiyle. Real Madrid Manchester City Arda Güler'den dolayı Real Madrid tamamen duygusal. Paris Barcelona kesinlikle büyük ekol senelerin ekolü. Atletico Madrid Dortmund ben de Arda'nın abi tutuyorum yani burada Atletico Madrid. İspanyolların burada sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Özellikle bu çeyrek final seçmelerinde.
O zaman sen 3 İspanyol'u yarı finale uğurladın gibi bir tablo oldu.
Evet abi.
Bakalım iddialı
Sanmaya
devam.
devam. Tangoya falan sanmaya
Nefsiyeste
değil
ya bu. Tapas
aslında.
olacak. Buradan hemen ufak bir Avrupa Ligi'ni de konuşmak istiyorum. Hani bence bu Avrupa Ligi de bu arada uzun zamandır olmadığı kadar kaliteli bence. Milan, Liverpool, keza Roma, Atlanta, üstüne bir de Leverkusen, West Ham'ın da bu senenin hani gözde takımları olması beni bayağı heyecanlandırıyor. Orada bir tek Benfica Marsilya eşleşmesini çok beğenmiyorum. Orada hani Benfica ne eski Benfica ne Marsilya aynı şekilde. Bir yandan da Leverkusen'in Londra'ya gelecek olması da aşırı heyecanlandırdı. West Ham'ın çünkü çok büyük stadı olduğu için boşluklar oluyor. Uygun bir fırsatta maça gitmek istiyorum. En son Muhammed Kudüs'ü izlediğimde, o da halkların savunucusu, Kudüs'ün yıkılmaz Fatih'i de inanılmaz bir maç oynadı. Tekrar izlemek istiyorum. Sizin var mı gözünüze çarpan Avrupa Ligi'nde süpürür diyeceğiniz? Mesela Liverpool, Klopp konuşmuştuk.
Ben Avrupa Ligi eşleşmelerine girdiğimde Liverpool'un bir önceki tur Sparta Prag'a toplamda 11'e 2 yenmesi o kadar hoşuma gidiyor ki, yani kuduruyorum keyiften. Çünkü yani eğer es kaza tur atlasaymışız şu an Liverpool'dan 2 maçta en az 11 gol yemiş bir halde olacaktık. Çok kötü bir
Onu
şey.
soracaktım ben de. Bir korku var mıydı? İyi ki keşke der var mı aklında?
Oğlum
Diyecektim sen 11'e 2 dedin direkt.
geçen maç Aytaç 15. dakika kendi evlerinde 4-0 öne geçti Liverpool. 15. dakika 4-0. Var ya yani
Abi.
Trabzonlu gibi sahaya dalarsın bitsin diye ya.
Bitsin
Daha
artık o
20.
zaman.
dakika sahada 50 kişi olurdu Galatasaray'da.
Ya bu arada şey demek gerçekten şey değil, Berkan stoper olacaktı. Sol beke Barış Alper koyup sağ bek Kaan Ayhan falan saçma sapan bir takımla çıkacaktık Liverpool'a. Gerçekten bazı şeylerde her hayırda her şerde bir hayır var diyelim. Ufaktan da şeyi sormak istiyorum Barbaros'cuk sana. Leverkusen malum abartılan bir futbolu var deniyor artık. Karabağ birazcık çünkü onların gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Ne düşünüyorsun orada? Leverkusen mi yürür, Liverpool mu gider? Başka bir favorin var mı?
Abi üzüldüm açıkçası gerçekten. Bana bir önceki tur için sorsaydın hangi takımın favori diye gerçekten Karabağ derdim. Özellikle Leverkusen'le yaptıkları ilk baştan sonra da hakikaten bir yani en bir komplo takımı. Onun birazcık etkisi var. Kan çekiyor. Ama yani Liverpool Leverkusen yine burada da birazcık daha alt tarafta şeyler var yani. Liverpool, Atalanta, Leverkusen, West Ham'dan oralar geçeceğini düşünülüyor. Üst tarafta Marsilya, Benfica birazcık daha zayıf kalıyor. Milan, Roma her ne kadar orada seviyeyi üst tarafa çekse de. Yine alt tarafın bu sefer de baskın olduğu. Yani bir tarafa doğru kayıyor. Ne yazık ki terazinin ucu. Yani Leverkusen gerçekten çok iyi bir noktada. Yani sonuçta istediği kadar eleştirilsin ne olursa olsun. Hocamız da oynatıyor bir noktada. Ki buralara kadar geldi bu Leverkusen'de. Liverpool'a olan sempatimiz zaten var ama ben bir diğer taraftan bir sürprizle bekliyorum finale doğru Roma Milan'dan. Bakalım. Göreceğiz önümüzdeki zamanlarda doğru muyuz, haksız mıyız?
Orada özellikle Roma Mourinho'yu gönderdikten sonra camianın evladı De Rossi şekli yaptı ve De Rossi inanılmaz bir seri yakaladı. Takımın oyunu çok yükseldi. Özellikle Dybala, Lukaku gibi oyuncuların performansı arttı. Dediğin gibi o taraf birazcık şu an göz ardı ediliyor. Hani Liverpool'a daha çok göz boyuyor ama oranın galibi de bir de İtalyanlar turnuva futbolunda bence varlar yani bu işin içindeler. Oradan bir sıkıntı çıkarabilirler. Diyeyim ufaktan Aytaç'cığım sana geçerken Fenerbahçe'nin şansını sormak istiyorum. Öte yandan Konferans Ligi'nde Olympiakos'la eşleşti Fenerbahçe ve çeyrek finale baktığımızda hani turnuvanın en önemli iki favorisi Aston ve Lille eşleşti birbiriyle. O bizim için güzel bir avantaj. Ne düşünüyorsun?
Onu
Fenerbahçe'yi
diyecektim abi. Fenerbahçe'nin sonraki çapraz eşleşmesi kimle? O eşleşmede. Aston
Evet,
Villa
Aston
ya mı?
Villa eşleşmesi geliyor. Yani aslında erken final olacak biraz orada da. O
Evet.
taraf en güçlü kısım gibi şu an. O ayak.
Evet yani bence bu eşleşme iyi bir eşleşme abi. Buradan çıkabileceğini düşünüyorum ama dediğin gibi sonraki yarı final eşleşmesinde kazanırsak kupayı kaldırırız. diye düşünüyorum. Şeydeki son temsilcimiz artık Avrupa Ligi'ndeki. Kendimi tebrik ediyorum yani. Devam.
Orada tabii geçerse ve Aston'a gelirse Zaniola da orada bir bekleyecektir Fenerbahçe diye.
Aynen. İyi bilir.
Erdoğan'a buradan topu atayım Zaniola üzerinden.
Ben çok isterim İsmail Kartal Unai Emery'e karşı gibi bir sloganla maçı. Ama şu da var. Fenerbahçe yani dün Trabzon maçını izledim. Gerçekten Fenerbahçe Fred'le beraber, Fred İsmail ikilisiyle ön hat aynı. Çok rahat bir şekilde Jarzas'a kadar topla gidebiliyorlar. Yani en kötü Tadic kalçayı koyuyor, Ferdi'yi çıkarıyor falan. Fenerbahçe aslında Aston da diş geçirebilir bence. Yani çok keyifli iki maç olur. Ama asıl önemlisi şu an Olympiakos. Maç maç bakmak lazım. Olympiakos eşleşmesi sonuçta Olympiakos'un da finalin Atina'da olmasından kaynaklı bir motivasyonun ekstra olduğu bir turnuva onlar için de. Türk Yunan muhabbetinden dolayı da Fenerlerle umarım kol kola bir şekilde Fenerlerin bütün bu nefreti döner Yunanlılara kusulur diye ümit ediyorum. Galatasaray'ı bırakıp o tarafa yönelirler. Bence geçer Fenerbahçe.
Burada bizden taktiksel analiz bekleyenleri Tardini Büfe 28. bölüme yönlendiriyoruz. Emre Özcan, Olympiakos Fenerbahçe eşleşmesini dinleyebilirler. Barbaros'um sen ne düşünüyorsun? Yani ben açıkçası gerçekten istiyorum Fenerbahçe'nin bir tur daha geçmesini. Kupa ne olur olur mu bilmiyorum ama yani bu keyfi birazcık ülke olarak hem tansiyonu düşürmek hem kenetlenmek Euro 2004 öncesi güzel olur gibi geliyor bana. Sen ne dersin?
Kesinlikle öyle abi. Gerçekten böyle Avrupa'yı başarılara ihtiyacımız var. Bunlar çünkü her ne kadar birbirine üç büyüklerde yeri geldiğinde nefretler, öfkeler olsa da bunlar gerçekten insanları birleştiren, ülkeyi birleştiren karşılaşmalar. O yüzden temennimiz o yönde. Umarız ben şeyi bilmiyordum bu arada Aston Villa eşleşmesinin o çapraz eşleşmesi olduğunu. Diğer taraftan daha kolay geldi. Google'da baktığımda öyle gözükmüştü. Fiorentina'yla Pizzi'nin eşleşmesi sonrası zannettim. Ben direkt Fener finale gider diyordum da orası birazcık ters kelepçe olur. Bakalım umuyoruz. Bir değil iki geçsin. Sonrasında da kupayı getirsin.
Evet. Temennimizi
İnşallah diyoruz abi.
finalde kaybetsin
Gerçekten.
ben hocam. Açık sözlülüğümüzü
İnşallah
bırakamıyoruz herhalde. Yani
Egemen izler de sonrasında seni arar direkt şu sohbetinden sonra
son
delirir.
penaltı falan kaybetmesi gibi bir şey düşünüyorum.
O mu yakışır Fenerbahçe'nin?
Ama yine de başarılı olsunlar. Ya yani kupada kazansa iyi olur ama işte kaldıramayabilirler diye korkuyorum. Yoksa içimden korkuyorum ama mahvederler gibi geliyor beni falan.
Evet, buradan o zaman ufaktan biraz da Euro 2024 konusunu açacağım hepinize. Biliyorsunuz bu yaz özel bir yaz olacak bizim için. Biz yine Avrupa'yı Futbol Podcast'imize geri döneceğiz Euro'yu izlerken. Tabii milli takımın olması, o en son yaptığımızda bu seriyi yine milli takım vardı. O zaman Şenol Güneş'in kulaklarını çınlata çınlata bir seri yapmıştık. Bu sefer çok daha umut vaat eden, o turnuva kadar toksik bir umut içinde olmadığımız, daha böyle pozitif umutlar içinde olduğumuz. Çünkü o turnuva Çağlar Merih'in gazına geliyorduk. Sonrasında nasıl olduğu ortaya çıktı olayların. Yani İtalya, İspanya ve Almanya gibi takımlar özellikle eski gücünde değilken ben bizim için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. İşte özellikle Arda Güler son zamanlar ufak ufak süre alıp sansasyon yaratıyor. Yani o biraz daha oynarsa ligde özellikle kalan kısımda. O da hazır gelirse ben son yılların en heyecan verici hücum hattına sahip olacağımızı düşünüyorum. Ve en önemlisi toksik bir karakter olmadan bu hücum hattı. O benim için çok umut verici. Bu sefer tersten gidelim Aytaç'cığım. Sen ne düşünüyorsun?
Abi ben önden mamaları stokladım. Biliyorsunuz enflasyon nedeniyle ürün fiyatları artabiliyor. Bir mama şey olursa gol başına bir mama beti olursa ben sıkıntı olmasın diye önden aldım. Sıkıntı yok. Ben gol başına 10 kilo mama bağışlıyorum hayvanlara. Geçen aç kaldılar biliyorsunuz. Barınaklar falan sıkıntı yaşadı. Ama
Evet.
sıkıntı yok. Şu an stokta var. Peki bu takıma kim liderlik edecek kardeşim? Ben orayı biraz kaçırdığım için. Evet, toksik karakter yok ama toksik moksik. Burak Selçuk, Karan Tayfa bir liderlik ediyordu. Şimdi bunun sıkıntısını yaşamayalım Erdoğan abi.
Bu takıma liderlik edecek yegane kişi abi. Düğünde de kendi düğününde de çok güzel bir dansı olan Hakan Çalhanoğlu. Yani Türkiye havası olan, yani Türk örf ve adetlerini bilen ve şu an adama şey sordular geçen gün. Inter'le elendiler ama ligde zaten hani Serie A'da çok iyi gidiyorlar. 12-13 puan fark attılar. Dediler dünyanın en iyi orta sahası kim? Benden sonra Iniesta dedi. Yani şu an bence Inter'in kaptanı. Güzel de bir karakter şu anki şartlarda. Sadece biraz tabii hani Türkiye'de eleştiren işte muhalefete yanaşan değil de daha çok iktidarın yanında duran profil çizdiği için sporcu olarak. Biraz öyle çok sevilmeyen bir tavır var ama genel anlamda futbolculuk olarak gayet yani başarılı bir oyuncu ve çok güzel evrildi şu an. Yanına da Orkun Kökçü'yü koyarsan bence çok güzel bir makine olur orada ikili. Önlerine Arda Güler ya da Can Uzun. Can Uzun da çok iyi bir çocuk bu arada. Bence şaşıracağız Can Uzun'a da. Kanatlarda yine Barış Alper, Beygiri ve Kerem Aktürkoğlu bilmiyorum orada ne kadar devam edebilir o güne kadar. Tartışılır ama bence çok iyi bir takımız. En azından Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti grubundan çıkabilecek bir takımız.
Abi yani sen Ahmet Kaya usulü ben futbolcu kişiliğini beğeniyorum mu diyorsun yani Hakan Çalhanoğlu.
Yani CV'sine bakıyorum abi. Çok iyi bir oyuncu kesinlikle. O yüzden bence kesin liderlik de edebilir yani. O anlamda söylüyorum. Çocuklar var çünkü geri kalan harbiden çok yaşımız çok küçük diye biliyorum Mustafa.
Bayağı genç bir takım oldu. Turnuvanın genç takımlarından biri olabiliriz. Ya orada işte Orkun Kökçü'ye parantez açtım. O da bir sıkıntı yaşadı Roger Smith'le. Bir kendi Hollanda'da doğup büyüdüğü için oradaki basına yaptığı bir takım açıklamalar sebebiyle kadro dışı kaldı. Çok tatsız oldu bence Euro 2024 öncesi. Her ne kadar insanlar Orkun Hakan yan yana oynamaz şeklinde kalıp konuşsalar da ben bazı maçlarda özellikle kilit açmamız gereken ikisini yan yana oynayabileceğini düşünüyorum. Ama hedef maçlarda yine İsmail Yüksek, Salih Özcan gibi iki tutucu merkez yanında Hakan heyecan veren bir üçlü. İleride de Kenan Yıldız faktörü, X faktör, Can Uzun X faktör. Santrafor'da da Enes Ünal ufak ufak ritim tutarsa, Semih Kılıçsoy bu şekilde devam ederse güzel bir kafile olacak diye düşünüyorum. Barbaros'cum sen neler düşünüyorsun? Bu arada Merih Demiral'ın tekrar çağrılmasını da bir konuşalım.
Daha bu arada bu saydığınız isimler içerisinde Arda Güler yok. O da
Yani
X
işte o banka
faktörler
olması
bilmem
gerek.
neler.
Ancelotti
Gerçekten
dedem.
tam şey gibi oldu. Belçika'nın bu altın çağı ama bir türlü madalya alamayan var ya o çağı onun gibi oldu. Birazcık bizim için Türk milli takımı için de yani gerçekten minimum bir işte 3 tane bu tarz yaş grubu şey görür muhtemelen. Euro görür. Bir 10-12 sene aktif oynayacaklarını düşünürsek yani 3 olmasa bile 2. Yani umuyoruz ki güzel noktaları evlidir. Gerçekten pırlanta gibi bir takım parıl parıl parlıyor her bir tarafından. Umarız güzel bir noktaya geçer.
Sana bir de kaleci tarafını sormak istiyorum. Çünkü bence bir sürpriz bir sıkıntı yaşayacağız. Yani Mert Günok malum kötü bir sezondan dolayı etkilendi. Yoksa çok iyiydi. Uğurcan Çakır düşüşte o da keza. Altay oynamıyor. Zaten son çağrılanlar da Muhammed Şengezer, Okan Koçuk oldu. Hani orada bir şeyin var mı? Sıkıntı yaşar mıyız sence kaleci savunma attı? Sağ bek sol bek de çok net değil. Hani Ferdi sol bek okey diyoruz ama.
Ben açıkçası kaleci noktasında gerçekten Mert Günok diyordum. Çağrılmadım Mert Günok, onu bilmiyordum.
Çağrıldı ama hani işte formu tutar mı? Euro için iyi olur mu gibisinden yakından
Yani
izlediğim için.
Mert ısındığı zaman iyi gidiyor. Ben birazcık daha bizim İspanyol kalecimiz vardı. Fabri. Birazcık daha ona benzetiyorum. Yani buz adam gibi duruyor ama gerçekten duygularıyla da oynayan bir kaleci. O yüzden ısındığı zaman ve gazı aldığı zaman iyi bir noktaya evrilebilir. Yani sakatlıktan döndü Beşiktaş'ta da yine bir hikaye yazdı. Fenerbahçe'deki ikinci kaleciydi. Bir anda uç noktalara evrildi. Yani Şey taraflarını, bek taraflarını size bırakayım.
Ben Uğurcan çıkar diyorum ama yine de Uğurcan Çakır da yani çok iyi gitmese de bence o gün geldiğinde o oynar gibi geliyor bana. Montella bu arada güzel bir hoca. Bence hani direkt böyle hücum pres yapabilir. İşte geçiş oyununda çok güzel oynayabilir bir teknik direktör. Adana Demir'de de iyi bir performans çizmişti. Ben biraz hocaya da güveneceğiz. Bence bu Barış Alper'in başka mevkilerde oynaması ya da Ferdi'nin bu tarz joker olmasından kaynaklı maç maç gidip hepimizin maç öncesine kimi 11 çıkarır diye bilemeyeceğimiz bir turnuvaya doğru gidiyoruz bence. Çünkü 3 maç zaten hani ilk 11'in nasıl oturtacaksın hani ana göre karar vermen lazım ya da rakibe göre. Bu tarz olacağı için maçlar elimizde çok güzel bir havuz var. Bence kesinlikle hani hepimizin böyle çok heyecanlı izleyeceği Umut Aksu'nun da dahil olacağı umarım. Buradan da davet ederim Umut Aksu'yu da. Onun da olacağı güzel bir Avrupa'yı futbol yapalım istiyorum ve bence çıkacağız. Kesin gruptan çıkacağız yani kesin.
O zaman hazır Umut Aksu demişken size bir sürprizim vardı. Umut Aksu'dan bir ses kaydıyla pop kültürü sevenlere, dinleyicilerine seslenmesini istedim. Şimdi o ses kaydını dinliyoruz.
Bir dönem parçası olmaktan gurur duyduğum pop kültür ailesine New York'tan tüm sevgilerimi iletiyorum. March Madness'tan sonra görüşmek üzere.
Abi
Bu
özlemişiz. Vallahi
çok
özlemişiz.
özlemişiz. En kısa zamanda aramıza bekliyoruz. Bu arada kendisi eski bir Euroleague uzmanıydı. Eski diyorum artık uzman bir kolej futbol basketbol uzmanı. Beyzbol uzmanı. Onu da konularımızın çeşitliliği arasında görmek istiyoruz.
Asimile
Erdem
oldu abi. 1,5 yılda asimilasyon.
işte New York
Marshall planı çalışıyor.
çalışıyor. Orada Erdoğan'ım şey dedim ben de ona katılıyorum. Yani çeşitli bir kadro bazı İsviçre çakılarımız da olacak. Biz zaten en son Euro 2008'deki başarıyı aldığımızda da ya bakarsak her maç neredeyse farklı stoper ikilisi oynadı. Hani Sakat oldu, Kartu oldu. Biraz o moda girmesi de lazım takımın. Hani herkes her an oynayacak şekilde hazır olması. Yoksa ast üst ilişkisi ben nasıl oyuncuyum sen yedeksin. Hiç oynarsın oynamazsın kafaları. Sıkıntı şeyler turnuvada. Çünkü turnuvada da işte kamp yapılıyor. Uzun süre futbolcular vakit geçiriyor. Orada bir Montella'dan ben de güzel dokunuşlar bekliyorum açıkçası.
Montel ilaç olacak ya abi bir şey yani. Harbiden.
Yönetilebilir bir takım bir de. Elindeki havuzda yönetilebilir çocuklar. Yani sen onu geç ben buraya geç. Hocam ben niye burada oynuyorum diye trip yapacak bir Burak Yılmaz yok yani. Ya da Arda Turan.
Her forvet amına koyayım. Striker ya.
Evet, o zaman genel geçer kısmımızı da kapatalım ufaktan. Sevilen bölümümüz kültürel paslara geçelim. Barbaros'cum seninle başlamak istiyorum. Neler var neler yoktu.
Yani abi hafta sonu birazcık daha çok kültürel bir pas değil de İstanbul'un parklarını gezmeyi seviyorum. Maçka Parkı'na gittik. Bir de Levent tarafına sen daha iyi bilirsin. Sporcular Parkı vardı. Oralarda birazcık daha gezdik. Keyifli tenis alanları vesairesi var. İstanbul'da açık hava böyle birazcık daha sevdiği insanla el ele geçsin etsin. İstenecek noktalarda güzel bir alternatif. İki parkta, Yıldız Parkı, Maçka Parkı. Böyle bir gezi turu yaptık. Hafta sonu İstanbul'da hava güzeldi. Havalar da yavaş yavaş ısınıyor. Öyle bir kültürel pas verebilirim.
Aytaç'cığım sende neler vardı geçtiğimiz
Abi
hafta?
kültürel pas olarak iki tane şey var. Bir Alamut kitabına başladım. Hasan Sabbah'ı ve Haşa Aşınları anlatan çok keyifli bir kitap. O dönemleri incelemek isteyen olursa özellikle Selçuklu dönemi ve hani nasıl desem Anadolu'dan itibaren Arap Yarımadası'na kadar olan coğrafyayı öğrenmek, daha iyi anlamak o dönemdeki bu savaşları vesaire anlamak isteyenler için çok iyi bir kitap. Bununla beraber Amadeus'a gittim tiyatro olarak. Şimdiye kadar gittiğim hani en büyük tiyatro organizasyonuydu. Selçuk Yöntem gerçekten büyük oynuyor. Şuradan oynuyor. Şuradan oynuyor. Gerçekten çok başarılı bir oyun. Çok büyük prodüksiyon. Amadeus'u Okan Bölgen oynuyordu önceden ama o ayrılmış herhalde. Şu an farklı bir şey oynuyor. Ama gitmek isteyenlere öneriyorum. Unique İstanbul'da şu anda sevenleriyle buluşmaya hazır. Ama diyorsun.
Güzel. Uzun süredir de aktif bir oyun diye biliyorum.
Evet. O yüzden çok yerleşmiş bir oyun gerçekten. Her şey yerli yerinde.
Güzel, teşekkür ediyoruz kültürel paslar için. Erdoğan'cığım, sende ne var ne yoktu?
İyi Aytaş'ım, bu önerin hoşuma gitti. Ben de 11 Nisan 14 Nisan arası bir İstanbul planlıyorum. Bu Ekrem İmamoğlu'nun bu Twitter'ında aldığım gazla işte çubuklu siloları, işte zaten öncesinde yaptığı yere batan sarnıcı tarzı yenilemeleri gezmek için, biraz da böyle hani keyif yaşamak için öyle bir etkinliğim vardı. Amadeus'a da bakalım. Denk gelirse Unique İstanbul'da çok güzel bir etkinlik olur. Ben bu hafta sonu evde geçirdim, maç mevzusu da olduğu için. Gibi'yi izledim, çıktığı için son bölümünü. Genel anlamda Gibi izlerken hani hep gülemiyorsun ama yani 4 kere 5 kere bayağı güldürdüğü şey oldu yani. Artık Gibi'yi de kendi içine bir matematiği var yani, bazı bölümleri hiç hatırlamıyorsun bile. Bunda hani 4-5 sahne vardı güzel. Geri alıp izledim bir daha. Öyle.
İmza atıyorum altına. Dediğin gibi abi belli bir patern sürekli devam ediyor. Onu yakaladıktan sonra zaten dediğin gibi 3-4 tane bir patlatıyor. Kalk kalk kalk 2-2 sonra devam.
Kör mü oldun lan? Ona patlamıştım yani. Böyle bir anda çıkıyor bir şey. Yani yarılıyorsun gülmekten yani. Ama yine de geçtik, mesela şeye baktık abi. 4'ü 3'e, ikinci sezonlara baktık. Hatırladığımız bölüm sayısı 2-3 falan maksimum o da yani. Yani diğerlerinin adını bile hatırlamıyorsun. Resimden hiçbir şey anlamıyorsun falan. Biraz da akılda kalıcılığı iyice azalmış gördüm.
Ben de kültürel paslar kısmında bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Hazır burada Londra'dayken, olayların kalbindeyken, uzun süredir gündem meşgul eden bir kraliyet ailesi, Kate Middleton nerede gündemi var? Vallahi biz de burada aradık, sorduk. Kate Middleton henüz ortada yok. Ama
Mantet.
kaynaklardan, Windsor'a yakın kaynaklardan alınan son bilgilere göre bir ameliyat geçirdiği ve çok yakın zamanda resmi görevleriyle birlikte çocuklarının yanına döneceği söyleniyor. Bakalım biz de internetteki asparagaslara kulak asmayın diyelim dinleyenlere. Biz yine buradan pop kültürü özel haberi olarak tıpkı Alperen Şengün sakatlığında verdiğimiz gibi en önden sizi haberdar edeceğiz diyeyim. Ve çok teşekkür ederim arkadaşlar hepinize. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Biz dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Esen kalın.